Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Habercilerin İşleri 28. bölüme geldik. Son bölüme. Bu bölümde haberci Pavlos'un Malta adasından Roma'ya gidişini göreceğiz. Pavlos Roma'ya vardığında ilkin Yahudilere, sonra da uluslara hizmet ediyor. Olaylarla ilgili anlatım, bir sonuca bağlanmadan Pavlos'un Roma'da yaptığı konuşmasının ortasında yarıda kesilmiştir. Ama Kutsal Ruh'un işleri bugüne gelindiği halde hâlâ kesilmiş değildir. İnanlılar topluluğunun Rabbin yanına alınıncaya kadar Habercilerin İşleri kitabı son bulmayacaktır. Kurtulduktan sonra adanın Malta olduğunu öğrendik. Yerliler bize görülmemiş insanlık gösterdiler. Ateş yaktılar, hepimizi ağırladılar çünkü yağmur yağıyordu, havada soğuktu. Habercilerin İşleri 28, 1 ve 2. ayetler. Bu gemi kazası ve Pavlos'un Malta adasına çıkması olayında Tanrı'nın haberci Pavlos'un yaşamına getirdiği bereketleri görüyoruz. Bütün bunlar biz öğrenelim diye yazılmışlardır. Doktor Luka ada halkını yerliler diye adlandırıyor. Bu sözün Yunancası barbar demektir. Barbar sözcüğü o günlerde Yunanca konuşmayan insanları tanımlarken kullanılır. Bugün anladığımız gibi ilkel ve acımasız insanlar anlamında kullanılmazdı. Burada putperest bir halkın sevgisi ve yakınlığını gördüğümüz başka bir olayla karşılaşıyoruz. Anımsayacak olursak adaya kazadan kurtulan 276 kişi çıkmıştı. Bu grupta bulunan insanların çoğu cezalandırılmak için Roma'ya gönderilen suçlulardı. Ama buna rağmen burada putperest bir halkın gösterdiği çok güzel bir misafirperverlik örneğiyle karşılaşıyoruz. Buna benzer başka bir olayı Yunus kitabında görüyoruz. Putperest gemiciler orada Yunus'un canını kurtarmaya çalışmışlardı. Yunus onlara kendisini denize atmalarını söylediği halde onlar bunu yapmak istememişlerdi. Onlar gemiyi karaya getirmek istemişler ama ne yaptılarsa da bunu başaramamışlardı. Bazen putperest insanlar kendilerini dindar gören insanlardan çok daha lütufkar ve sevgiyle dolu olabiliyorlar. Pavlos bir deste çalı çırpı toplayıp ateşe attı. Sıcaktan kaçan bir engerek yılanı onun eline sarıldı. Habercilerin İşleri 28 ayet 3. İncil'de Markos kesiminin sonunda şöyle bir vaat bulunduğunu hatırlayacaksınız. İman edenleri şu belirtiler izleyecek. Adımla cinleri çıkaracaklar, yeni yeni dillerle konuşacaklar, yılanları tutacaklar, zehirli şeyler bile içseler hiç zarar görmeyecekler. Üstlerine ellerini koydukları hastalar iyileşecekler. Markos 16, 17-18. Ayetler. Bu belirtiler değerli dostum, değerli kardeşim, yeni antlaşma kayıtları tamamlanmadan önceki döneme özgüydüler. O dönemde inanlıların duyurmuş olduğu haberin Tanrı'dan kaynaklandığını kanıtlayabilmek için bu tür özel belirtilere gereksinmeleri vardı. Ama yeni antlaşma yazıları tamamlandıktan sonra, ki böylece tüm kutsal kitap Tanrı sözü tamamlanıyor ve bundan sonra artık bu belirtilere gereksinim kalmamıştır. Benim size önerim şu kardeşim. Bilerek elinize zehirli bir yılan sakın ola almayın. Tabii ki bu işin şaka tarafı. Birinin zehirli bir yılan tarafından sokulup da zehrinden herhangi bir zarar görmediği hiçbir durumla karşılaşmadım bugüne kadar. Zehirli bir yılan tarafından ısırılanların çoğu ölmüş. Sağ kalabilenler ise anında, zamanında yapılan müdahaleler sonucunda güçlükle kurtarılabilmişlerdir. Yılan zehrinin insanlar üzerinde öldürücü bir etkisi vardır. Başka bir şeye daha değinmek istiyorum. Pavlos bu engereyi eline bile bile almamıştı. Pavlos burada Tanrı'yı denemiyordu. Hayır, burada Pavlos'un kendi bedeninde var olduğunu söylediği dikenin bir tür görme bozukluğu olduğunu gösteren başka bir kanıt daha görüyoruz. Pavlos iyi göremiyordu. Pavlos ateşe atmak için yerden çalı çırpı topladığı zaman çalıların üzerinde bulunan bir engereyi eline almış, onun bir yılan olduğunu görmemişti. Dikkatinizi bu kez haberci Pavlos'la ilgili ilginç bir özelliğe çekmek istiyorum. Bu büyük haberci Pavlos ateşe atmak için çalı çırpı toplamıştı. Adada yaşayan insanlar onlara karşı çok insanca davranıyorlardı. Adalarına gelen 276 yabancıyı severek kabul etmişlerdi. Hava soğuk ve yağışlıydı. Denizden çıkıp gelen bu insanları ısıtmak ve kurulamak için büyük bir ateş yakmışlardı. Bu ateş daha sonra sönmeye yüz tutunca etrafı dolaşarak çalı çırpı toplamaya başladı. Bu Pavlos'un tembel bir vaiz olduğu konusunda bütün kuşkuları ortadan kaldırmaktadır. İnanlılar topluluğuna yük olmamak amacıyla kendisinin bir çadırcı olarak çalıştığını söyleyen Pavlos'un kendisidir. Açıkçası Pavlos çalışmaktan korkmuyordu. Pavlos çalıları ateşe attığı zaman en gerek yılanı doğal olarak ateşten sürünerek uzaklaşmıştı. Yılan Pavlos'u sadece ısırmamış ama aynı zamanda eline de sımsıkı sarılmıştı. Pavlos'un elinden zehirli yılanın sarktığını gören yerliler birbirlerine kuşku yok, bu adam bir katil dediler. Denizden kurtulmasına karşın Hak onun yaşamasına izin vermedi. 4. ayet. Hak Pavlos'un yaşamasına izin vermedi diye düşünüyorlardı bu insanlar. Diğer bir deyişle onlar Pavlos'un büyük bir suç işlediğini, bu nedenle de adaletin onu burada yakaladığını düşünüyorlardı. Denizden sağ salim kurtulduysa da burada yılanın saldığı zehirden dolayı kesinlikle ölecekti. Eminim ona olacakları izlemek için hepsi yere oturmuş, onu seyrediyordu. Pavlos'un birdenbire şişmesini ve sonra yere düşüp ölmesini beklediler. Bunun böyle olduğunu daha önce edindikleri üzücü tecrübelerden biliyorlardı. Kendi içlerinden bazıları zaman zaman bu yılanlar tarafından ısırılmış ve çok geçmeden ölmüşlerdi. Aynısının Pavlos'un başına da geleceğini bekliyorlardı. Dikkat ederseniz bu putperestlerin bir tür adalet anlayışları vardı. Bunlar Pavlos'un bir katil olduğunu, bu nedenle de cezayı hak ettiğini düşünüyorlardı. Bugün buna benzer bir olay yaşansaydı, insanlar suçluyu denize geri gönderip bu cezadan kurtulmasına yardımcı olurlar. Ama bu olay bize Roma İmparatorluğu'nun her yerinde yaygın bir adalet anlayışının yerleşmiş olduğunu göstermektedir. Bu katkıyı dünyaya putperest Roma yapmıştır. Roma gösterdiği merhametlerle değil ama uyguladığı adaletle ünlüydü. Günahlar bağışlanmıyordu. Eğer bir suç işlemişseniz bunun cezasını ödeyecektiniz. Roma'nın demir ökçesi altında insanlar merhamet dileniyorlardı. Tüm bunlar insanlar Tanrı'nın merhametini ve insana sağladığı aflı anlayabilsinler diye İsa Mesih'in günahlı insanları kurtarmak amacıyla dünyaya gelmesi için yapılan bir hazırlıktı. Habercilerin İşleri 28, 5 ve 6. ayetlerde şöyle diyor: ama Pavlos zehirli yılanı ateşe attı ve hiçbir kötülüğe uğramadı. Yerliler Pavlos'un şişmesini ya da birden düşüp ölmesini beklediler. Ama uzun süre bekledikten sonra ona hiçbir şey olmadığını görünce düşüncelerini değiştirip onun bir tanrı olduğunu sandılar. Markos 16-18'deki tanrı vaadi Pavlos'un bu olaydaki deneyimiyle gerçekleşmiş oluyordu. Pavlos yılanın zehirinden hiç etkilenmemişti bile. Bugün insanlar bile ellerine zehirli bir yılan alıp da bundan herhangi bir zarar görmemek için Tanrı'nın bu yöndeki vaadine sarılırlarsa o zaman Tanrı'nın amaçladığı hedeften çok uzaklara düşerler. Ada halkı yılan soktuğu halde Pavlos'a herhangi bir zarar gelmediğini görünce onun kesinlikle bir suçlu olmayıp tam tersine bir ilah olduğunu düşündüler. Tabii bu yargılarında yanlış düşünüyorlardıysa da onların Pavlos'u bu şekilde değerlendirmeleri Pavlos'un Malta adasında söz sahibi olan kişilerle önemli ilişkiler kurmasını sağlamıştı. Bu yörede ada başkanının çiftlikleri vardı. Adı Publius olan bu adam bizleri kabul etti ve 3 gün süreyle konukseverlik göstererek ağırladı. Publius'un babası yüksek ateşten yanıyordu. Dizenteriye tutulmuş, yatağa düşmüştü. Pavlos onu görmeye gitti. Sağlığı için ona dua etti, ellerini üzerine koyarak onu iyi etti diyor 7-8. ayetler. Pavlos şimdi habercilere özgü ruhsal armağanlarını kullanıyordu. İçeriye girdi ve dua etti. Öyle sanıyorum ki adam için değil ama Tanrı'nın isteğini öğrenebilsin diye kendisi için dua ediyordu. Bu adam Pavlos'un eliyle mi iyileşecekti? İşte Pavlos'un dua etmesindeki neden buydu. Bu sorunun yanıtını öğrenmek istiyordu. Bundan sonra adadaki başka hastalar da Pavlos'a gelip sağlığa kavuştular. Bu insanlar bizlere armağanlar vererek saygı gösterdiler. Denize açıldığımızda da tüm gereksinmelerimizi karşıladılar. 9-10. ayetler. Burada sorulan soru şu. Pavlos Malta adasında kaldığı sürece insanlara sevinç getirici haberi müjdelemiş miydi? Bazı insanlar Pavlos'un bu adada hiç müjde duyurusu yapmadığını düşünüyorlar. Sanıyorum kutsal ruh bu konuyla ilgili bir sonuca varabilmemiz için sağduyumuzu kullanmamızı istiyor. Pavlos müjdeyi tabii ki duyurmuştu. Sizin de göreceğiniz gibi Habercilerin İşleri kitabının sonlarına yaklaşmış bulunuyoruz ve Pavlos'un Malta'da yaptıkları ayrıntılarına varıncaya kadar anlatılmamış. Sanımca Doktor Luka bu aşamada artık Pavlos'un neler yapmış olabileceğini kendi kendimize bulmamızı istiyordu. Nitekim Pavlos'un kendisinin de demiş olduğu gibi Pavlos insanların arasındayken çarmıha gerilen İsa Mesih'ten başka hiçbir şeyi bilmemeye kesin bir şekilde kararlıydı. Habercilerin şifa vermeleriyle Tanrı insanlara habercilerin kendilerine vermiş olduğu kendi yetkisiyle vaaz ettiklerine tanıklık ediyordu. Pavlos'un ilkin müjdeyi duyurduğunu ve şifa olayının bunun sonucunda ortaya çıktığını anlamamız çok önemlidir. Pavlos'un bundan önce gittiği her yerde yaptıklarının aynısını burada da yapmış olacağını söylersek yanlış bir şey söylemiş sayılmayız. Aradan 3 ay geçti. Adada kışlamış ikiz oğullar armasıyla donatılmış İskenderiye'ye bağlı bir gemiyle denize açıldık. 11. ayet. Pavlos Malta adasında 3 ay kaldığına göre burada bize verilen birkaç ayetin Pavlos'un adadaki hizmetlerini tam olarak yansıtmadığı açıkça görülmektedir. Bu nedenle sanırım Pavlos'un adada İncil'i müjdelediğinden emin olabiliriz. Geminin armasını oluşturan ve Castor ve Pollux adıyla bilinen ikiz oğullar Romalıların tanrılarıydı. Roma'daki büyük forumda bu ikisinin heykelini hala görebilirsiniz. Sirakuza'ya uğradık ve orada 3 gün geçirdik. Buradan sonra dolaşarak Regium'a ulaştık. Ertesi gün bir güney rüzgar esti, ikinci gün Poteola'ya vardık diyor 12 ve 13. ayetlerde. Fırtına dinmişti. Doğudan esen o güçlü kuzeydoğu kasırgasının arkası kesilmiş, yerine yeniden güney rüzgarı esmeye başlamıştı. Orada kardeşleri bulduk. Aralarında 7 gün geçirmemiz için yalvardılar. En sonunda Roma'ya vardık. Oradaki kardeşler bizlere ilişkin bilgi alınca bizi karşılamak için Apius Forumuna ve 3 tavernaya kadar geldiler. Pavlos onları görünce Tanrı'ya şükranlarını sundu, yüreklendi diyor Habercilerin İşleri 28, 14 ve 15. ayetler. Pavlos şimdi artık Apius Forumundaydı. Mesih imanlılarının haberci Pavlos'a verdiği cesaretin ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha görüyoruz. Roma'ya girdiğimizde Pavlos'a kendisini gözaltında tutan askerle birlikte kalması için özel izin verildi diyor 16. ayette. Pavlos'un bir evde yaşamaya özgürlüğü vardıysa da her zaman evinin önünde bir asker bulunuyordu. Askerler burada sırayla nöbet tutuyorlardı. Aradan 3 gün geçince Pavlos Yahudilerin ileri gelenlerini çağırdı. Onlar toplanınca kardeşlerim dedi. Ben ne halka ne de atalarımızın törelerine karşı bir suç işledim. Yeruşalim'den tutuklu olarak Romalıların eline teslim edildim. Onlar soruşturmayı yaptıktan sonra beni özgür bırakmak istediler. Çünkü ölümü gerektirecek hiçbir davranışım olmadı. Ama Yahudiler karşı çıkınca Kayser'e başvurmak zorunda kaldım. Yoksa kendi ulusuma karşı hiçbir suçlamada bulunmuş değilim. Bu nedenle sizleri görmek ve sizinle görüşmek istedim. Çünkü İsrail'in umudu yüzünden ben şu zincirle bağlıyım. Onlar şöyle yanıtladılar. Biz Yahudiye'den seninle ilgili ne bir mektup aldık, ne kardeşler içinden buraya gelen biri bizlere herhangi bir şey anlattı, ne de sana karşı kötü bir söz söyledi. Kaldı ki biz senin düşünceni öğrenmeyi uygun görüyoruz. Bu partiye gelince her yerde ona karşı konuşulduğunu biliyoruz. Pavlos'a bir gün ayırdılar. Büyük bir topluluk onun konuk kaldığı yere geldi. Pavlos onlara Tanrı'nın hükümranlığını anlattı ve sabahtan akşama kadar İsa'ya ilişkin tanıklıkta bulunarak Musa'nın ruhsal yasasından, peygamberlerden kendilerine kanıtlar gösterdi. Söylenenlere kimi inandı, kimi imansızlık gösterdi diyor Habercilerin İşleri 28-17-24 ayetler arasında. Kardeşim, Pavlos'un her zamanki geleneğini burada da uyguladığını görüyoruz. Pavlos Roma'ya geldiğinde ilkin Yahudilere gitmişti. Onlara Roma'ya getirilişinin nedenlerini açıkladı. Burada Pavlos'un bir tutuklu olarak ne gibi bir özgürlüğe sahip olduğunu da görüyoruz. Gerçekten büyük kalabalıklar onun bulunduğu eve girebiliyorlardı. Ama bununla birlikte evinin önünde her zaman bir nöbetçi asker bulunuyordu. Haberci Pavlos'un Yahudileri İsa konusunda ikna etmek için eski antlaşma bilgilerini kullandığını burada bir kez daha görüyoruz. Her zaman olduğu gibi Pavlos'un haberine burada da iki ayrı tepki gösterilmişti. Bazıları iman ettiler, bazıları etmediler. Birbirleriyle anlaşmazlığa düşünce ayrıldılar. Pavlos onlara son bir söz söyledi. Kutsal Ruh Yeşaya peygamber aracılığıyla atalarınıza çok doğru söylemiştir. Git bu halka bildir. Çok dinleyeceksiniz ama bir şey anlamayacaksınız. Çok göreceksiniz ama bir şey kavramayacaksınız. Çünkü bu halkın yüreği yağ bağladı. Kulakları iyi duymaz oldu. Gözlerini yumdular. Gözleriyle görmesinler, kulaklarıyla duymasınlar, yürekleriyle anlamasınlar diye. Dönmesinler de ben kendilerine şifa vermeyeyim diye. Sizlerce bilinsin ki Tanrı'nın bu kurtarışı uluslara gönderilmiştir. Onlar dinleyeceklerdir. O bunları söyleyince Yahudiler kendi aralarında yoğun tartışmaya girişerek ayrıldılar. Pavlos tam 2 yıl kiraladığı evde oturdu ve yanına gelen herkesi kabul etti. Tanrı hükümranlığını yayıyor ve hiçbir engelle karşılaşmadan yüreklilikle Rab İsa Mesih'e ilişkin konuları öğretiyordu. Habercilerin İşleri 28-25-31 ayetler, yani son ayetler. Habercilerin İşleri kitabı değerli dostum, dünyanın en uzak köşelerine kadar yayılan müjde duyurusunun başlangıcını anlatır. Hatırlayacak olursanız, Aden bahçesinde insan Tanrı'dan şüphe duymuş, bunun sonucunda da Tanrı'ya karşı itaatsizlik etmişti. Pavlos'un Romalılara yazdığı mektupta belirttiği gibi, Tanrı'ya geri dönmenin, onunla barışmanın yolu iman ve itaat etmektir. Evet, Pavlos'un bu konuşmasından sonra bazıları İsa Mesih'e iman ettiler, bazıları da iman etmediler. Habercilerin İşleri kitabı Pavlos'un Tanrı hükümranlığını yaydığı ve hiçbir engelle karşılaşmadan cesaretle Rab İsa Mesih'e ilişkin konuları öğrettiği yolundaki sözlerle son bulmaktadır. Bu olaylar dizisiyle ilgili anlatımlar son bulmuş değildir. Kutsal Ruh bugün de hala çalışmaya devam etmektedir. Kutsal Ruh'un işleri bugün de hala bitmiş değildir kardeşim. Habercilerin İşleri kitabı, Rab kendisine ait olan inanlı topluluğunu yeryüzünden yukarıya almaya geldiği zaman son bulacaktır. İnanlılar topluluğunun işleri henüz tamamlanmamıştır. Bugün de hala devam etmektedir. Sizin ve benim kardeşim, Kutsal Ruh'un gücüyle yaptığımız şeyler de oraya kaydedilecektir.